Sen de öyle bir şey seziyor musun?
Yapay zeka durulması mı?
Var mı bu aralar sanki? Böyle bir sanki o hype biraz böyle azalıyor mu? Bana öyle geliyor gibi.
Bilmem. Ben Twitter'ı kapattım bir süredir. O yüzden hiç maruz kalmıyorum herhangi bir zeka belirtisine hayatımda şu anda. O yüzden bilmem. Öyle miymiş?
Bir şey diyeceğim, bir dakika. Twitter varken mi sadece hayatında bir zeka belirtisine maruz kalmış oluyordun?
Galiba öyleymiş. O zamandan beri şöyle bir rahatladım. Hani ne yapay zeka ne geri zeka. Hiçbir zeka belirtisi yok
Ha,
hayatımda şu anda.
anladım. Geri zeka da yok.
Evet,
Tamam,
yani
şimdi
zeka
anladım.
derken hani sadece zekilik anlamında değil. O
Anladım.
yapay zeka ve geri zeka anlamında bir eledim. Çok müthiş bir hayat yaşıyorum son bir haftadır.
Hayat kaliten arttı.
Ne diyorsun, kitap okumaya başladım Buğra geri.
Gerçekten mi?
Gerçekten vallahi Twitter'ın bende böyle bir etkisi varmış. Uyku düzenim düzeldi. Saat 6'da uyanıyorum. 8'de labıma gidiyorum. Çok güzel.
Umarım Green'in 50 tonunu okumuyorsundur.
Oho, 3 tane daha okudum onun aynısından ben.
Peki şu an ne okuyorsun? Sorması ayıp.
Şu anda biraz daha şey yaptım artık, erotik kitapları bırakıp vadideki zambağa geçtim. Hani
Erotik kitaplar diye belirtmen Artık onları dijital mecrada tüketiyorsun sanırım.
tabii şey var, forumlarda hikayeler
Şey,
okuyorum.
Wattpad hikayelerini mi
Hani vardı ya işte, komşumun kızı bize geldi
okuyorsun?
falan diye.
Ya Wattpad Türkiye'de kapatıldı değil mi bu arada?
Bayağı oldu kapatılalı. Ama niye
Evet.
kapatıldığını bilmiyorum ben. Ya ben çok okumadım bu arada
Senin gibi
Wattpad'i.
erotik hikaye yazıp okuyanlar yüzünden sanırım.
Neydi? Yine hikaye mi yazıyorsun?
Her şey Feridun abi yine
Feridun
hikaye mi yazıyorsun diye.
abi. Sen niye yapay zekanın durulduğunu düşündün ki?
Bilmem, sanki son zamanlarda çok haber yapmıyoruz gibi geldi. Hani çok Intel'i konuşuyoruz ya, orada da yapay zekayı değil, diğer zekayı konuşuyoruz Intel'le.
Oradaki işte. Olmayan zekayı orada da.
Ha, bu arada
Kimse kabul etmedi ya.
kimse kabul etmedi mi?
Yok hala. Bir de takip ediyorum boş boş.
Ben de yapayım mı?
Yapsana sen de yap.
Ben de yapacağım. Bir de takip isteği, daha doğrusu bağlantı isteği gönderirken kendimi de tanıtacağım. Ben işte şurada
Olur.
çalışıyorum. Şöyle bir podcast'imiz var. Sizden çok bahsediyoruz. Sizi daha yakından tanımak isterim diye.
Bir Zoom görüşmesi talep et.
Keşke olsa ya.
Heineken Faber'le mi yoksa özellikle bir
Fark
isteğin var
etmez.
mı? Hangisi
Ted de
olursa.
olur, Satya da olur, Haneke de
Satya da
olur.
olur, Katya da olur. Hepsi hangisi oluyorsa.
Katya sen.
Sen niye Satya deyince aklıma Katya geliyor. Bir daha Satya'dan bahsetmeyelim. Üzülüyorum.
Sen ama hep getiriyorsun bunu sanki gündeme.
Ya Instagram'da eski mesajlara bakıyordum. Katya'ya attığım mesaj falan, onları gördüm. Sonra onun bana bir kere cevap verdiğini falan gördüm, böyle şok geçirdim falan. Aa evet, böyle bir şey yaşanmıştı diye. Hatırlıyor musun sen onu?
Evet, bana söylemiştin, hatırlıyorum
Evet.
ama
Bir sabah bir uyandım ve Katya'dan mesaj var böyle. Ne?
o günün çok güzel geçmiştir.
Tabii ki, tabii. Biraz yorucu oldu ama güzeldi. İlk haberimizde Britanyalı telekom şirketi O2 dolandırıcıları oyalayan bir yapay zeka geliştirmiş. Sen yapay zeka durgun murgun dedin de pek de durgun değilmiş anladığım kadarıyla.
Yok, işte bu haberle sanki o durgunluktan bir çıkmış, böyle bir silkinmiş, üstündeki ölü toprağını atmış gibi geldi bana. Ama yapay zekanın biz hep neyini gördük? Daha böyle gündelik işlerimize yardımcı olan büyük dil modellerini gördük, değil mi? İşte ChatGPT olsun, Apple Intelligence'daki uyarlaması olsun, Copilot olsun. Zaten bunların bazıları ChatGPT ile falan çalışıyor yine, OpenAI'ın modeliyle. Burada şöyle bir şey yapmışlar. Şimdi dolandırıcılar arıyor ve dolandırıcılar genelde kimleri hedefliyor? Yaşlı insanları. Çünkü onlar genelde kandırılmaya daha müsait oluyorlar ve işte aradıklarında diyorlar ki işte geçmişten gelen bir vergi borcunuz vardı. Bunu ödemezseniz hapse gireceksiniz. Şu kadar ceza gelecek. Evinize haciz gelecek. Eviniz elinizden alacaklar vesaire vesaire. Bu insanlar da korkuyor. Çünkü aradıklarında bir de o insanların kendilerine dair beklemedikleri bilgileri sunabiliyorlar. Şimdi O2 da senin dediğin gibi Britanya'nın en büyük mobil telekomünikasyon şirketiymiş. O2 bir araç geliştirmiş, yapay zeka aracı. Bu araç belirlenen scammerlardan, dolandırıcılardan gelen çağrıları otomatik olarak açıyormuş. Sonra dolandırıcılara konuşuyormuş da konuşuyormuş. Konuşuyormuş da konuşuyormuş. Hatta O2 sosyal medyada yayınlamış bunun ses kayıtlarını, örneklerini. Dolandırıcılar mesela işte artık böyle çıldırıyorlar telefonda. Hani çünkü diyor ki işte ya bir saattir konuşuyoruz, bana artık canım deme lütfen diyor. Orada da yapay zeka karşılık veriyor. Peki neden canım demeyeyim canım diyor. Hani bir de sinir etmeye devam ediyor. Yani nasıl bunu ayarladılarsa. Bir de burada şöyle bir avantaj var abi. Şimdi yaşlı insanlar daha yavaş konuşuyorlar ya. Bunu oluşturmaları da daha kolay oluyor. Çünkü genç bir insanın konuşma hızıyla kelimeleri üretmeyeceği için yapay zeka da orada biraz daha rahatlamış oluyor. Çünkü anlık cevap üretiyor orada. Bayağı karşılıklı bir konuşma var. Ama sonuç olarak dolandırıcılar böyle arıyormuş. Bu yapay zeka karşılarına çıkıyormuş. Gereksiz detaylardan bahsediyor. İşte dolandırıcı kredi kartı bilgilerini veya banka bilgilerini elde etmeye çalışıyor. Bu tutuyor işte kedisinden bahsediyor. Yok işte hani o klasik böyle hani alakası şeylerden bahseder ya. Öyle devam ediyormuş. Hatta artık son aşama bir şekilde banka bilgisini vermeye gelirse de yanlış bilgi veriyormuş. Kafadan sallıyormuş bir şeyler.
Güzel.
Bayağı çıldırtıyormuş, etkili oluyormuş. Ama tabii burada tahmin edebilirsin ki abi, evet bu şu anda O2 tarafından ya da işte iyi ellerde kullanıldığında yapay zekanın ne kadar güzel işlediğine bir örnek. Ama yine aynı kişileri, yani yine yaşlıların hedef alınarak, bu sefer dolandırıcıların elinde böyle bir araç olduğunu düşünsene. Belki tanıdıkları insanları taklit edecekler. Diyecekler evet. Ki çok zor durumdayım babaanne, lütfen bana hemen şu kadar gönderir misin yoksa hapse gireceğim. Yani bir duygu sömürüsü aracı olarak belki kullanacaklar. Ya da işte bir siyasinin, ünlü birinin taklidiyle yine istismar edilebilecek kişiler aranacak ve onlar dolandırılmaya çalışılacak. Yani işte bu o bıçağın iki yüzünü gösteriyor açıkçası. İyi ellerde gerçekten çok iyi sonuç verebilirken kötü ellerde aynı araç çok kötü emellerle kullanılabiliyor. Bakalım daha önümüze neler çıkacak diyorum abi. Ama bu deepfake'tir. Bunun gibi teknolojiler zaten artık yıllardır var. Bunların her yıl, her gün daha da ileri gitmesiyle biz de gerçekten post-truth çağına ciddi anlamda girecekmişiz gibi duruyor.
Biz bu konuyu tarihçilere bırakalım. Tarihçiler karar versin hangi çağda olduğumuza Buğra. Boş ver. Gel biz sinirimizi bozalım. Google'dan konuşalım.
Bu bölüm Google'dan bol bol konuşacağız.
Evet.
Onun da uyarısını mı verelim?
Olur. Artı 18 mi giriyoruz?
Yok, onu sen yayının başında girdin zaten. Kendi hayatından bilgilerle.
Doğru.
Google'da
doğru,
çok evet. Girmeyiz gibi sanki. Tamam.
Amerikan Adalet Bakanlığı ile başı beladaymış Google'ın. Bu Google bir kere daha sanki böyle bir şey yaşamıştı yakın bir zamanda ya. Google değil miydi o? Başka biri miydi?
Belki bundan bahsetmişizdir yine. Çünkü o da sanırım tekel davasıydı.
Evet, evet.
Bu da tekel davası. Burada artık dava sonuçlandı. Ve Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı karar taslağı şu anda konuşuluyor. Bu son karar olacak bu arada. Burada Google'ın artık hem federal hem de yerel mahkemeler karşısında yenilgisi kabul edilmiş, tasdik edilmiş oldu. Google'ın özellikle Chrome ve Android cihazlarda Google'ı varsayılan arama motoru olarak kullanarak pazardaki hakim konumunu kötüye kullanmak ve haksız avantaj elde etmekten ötürü suçlandığı davalardan bahsediyoruz. Şöyle rakamlar vereyim abi sana. Chrome günümüzde tarayıcılar içerisinde %60'lık bir paya sahipmiş. Ve bunu ikinci olarak benim hiç beklemediğim şekilde Apple'ın Safari tarayıcısı takip ediyormuş. Onun da pazar payı %20'ymiş. İşte düşünsene %60'ın içinde Google varsayılan arama motoru olarak geliyor. Tabii ki işte Safari'de de, sonucunda Edge'de de, Firefox'ta da, Opera'da da Google kullananlar var. Varsayılan olarak olmasa bile kendileri ayarlayıp kullanan insanlar var. Ve internetteki aramaların %89'u Google arama motorundan yapılıyormuş. Bir yandan da Android cihazlarda, milyarlarca Android cihazda arama motorunun Google olduğunu düşün. Amerikan Adalet Bakanlığı da bu yüzden Chrome'un Google'dan ayrılmasını isteyecekmiş. Ve hatta Google'ın tarayıcı sektörüne 5 yıl boyunca girmemesini ve aynı şekilde Android işletim sisteminin de Google'da köklü değişikliklerle devam etmesi veya Android'in de artık Google'dan ayrılarak farklı bir güzel kişilik olarak hayatına devam etmesi gerektiğine dair bir final karar taslağı hazırlıyormuş görülen davalarla ilgili. Ve aynı zamanda Adalet Bakanlığı diyormuş ki ya bu Google acaba bizim vereceğimiz koşullara uyacak mı? Sonrasında başka bir şey mi yapacak diye de teknik bir komisyon kurulup Google'ın faaliyetlerinin düzenli olarak takip edilmesini öngörüyormuş, düşünüyormuş. Taslak halindeki karar da aynı zamanda farklı yaptırımlar da söz konusu. Sadece işte Google'ın Chrome'unu ayıralım, Android'i ayıralım, Google bunlarsız yoluna devam etsin diye bir şey yok. Aynı zamanda Google'ın arama motorunu varsayılan yapmaları için anlaşmalara girmesinin de engellenmesi düşünülüyor. O da şöyle, geçenlerde Ayyuka çıkmıştı Meriç. Google Apple cihazlarda, Safari'lerde varsayılan tarayıcı olabilmek için Apple'a her yıl milyarlarca dolar para ödüyor. Diyor ki bizi varsayılan yapın, biz bu parayı verelim. İşte bu anlaşmaların da önüne geçilmesi planlanıyor. Ve aynı zamanda Google'ın rakiplerinin 10 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecekleri kullanıcı arama davranışları ve arama reklamları hizmetlerinden de faydalanabilecekleri bir hizmet sunması bekleniyor rakiplerine. Yani mesela Bing'e veya DuckDuckGo'ya Google bu verileri paylaşacak. Ve arama endekslerini de rakiplerini açarak cüzi miktarda para karşılığında satması için Amerikan Adalet Bakanlığı'nın Google'a bir yaptırım uygulaması bekleniyor. E tabii ki Google'dan da yapılan açıklamalar var bu konuyla ilgili. Onlar diyor ki bu taslak Amerikalılar için ve Amerika'nın küresel teknolojik üstünlüğü için zarar verecek derecede radikal bir müdahale içeriyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor diyor. Şöyle de söylemiş, insanların her gün severek kullandıkları Google ürünlerine de büyük bir darbe vurulması anlamına geliyor demiş. Ben burada yani severek kısmına çok katılmadığımı söylemek isterim.
Seve seve kullanacaklar zaten gibi bir severek var orada sanki.
Evet, bak çok doğru söyledin. Belki orada onu kastetmişlerdir. Ama burada tabii ben de çok şaşırdım. Yani bu yaptırım kararı Avrupa'dan gelmiyor. Bu yaptırım kararı Çin'den gelmiyor. Yani Amerikan şirketine Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından tekelleşme üzerine böyle bir yaptırım gelmesi beni açıkçası çok şaşırttı. Hem de Google'ın da dediği gibi Amerika'nın özellikle teknoloji konusunda bu kadar üstün gidiyorken böyle bir ayrılmaya zorlanması benim de garibime gidiyor açıkçası. Ama bir yandan da Google olduğu için söz konusu. Az sonra bahsedeceğiz çünkü Google da yani kullanıcıların gerçekten seve seve kullandığı ürünler üreten bir platformu. Bunlardan bahsedeceğiz. Hani Google olduğu için ben çok üzülmüyorum. Belki hatta gerçekten hem Chrome hem de Android için iyi olacak bir karardır. Öyle söyleyeyim. Google'ın çünkü şirket kültürünün çok da başarılı olduğunu ve bu iki üründe çok başarılı sonuçlar verdiğini ya da en azından verebilecekleri en iyi sonuçları tüketicilere sunabildiklerini düşünmüyorum hiç. Az sonra dediğim gibi bunlardan detaylı olarak bahsedeceğiz. Bu konuyla ilgili son söylemek istediğim şey, Google çalışanlarından da Adalet Bakanlığı'na bir uyarı gelmiş bu konuda. Demişler ki Google'ın içinde 3 tane sendika varmış. Bu sendikaların özellikle başkanları açıklama yapmışlar. Adalet Bakanlığı ile görüşme talep edip görüşmüşler. Burada demişler ki ya Google şu anda bile yani bu dava görülürken daha karar açıklanmamışken bile şirkette sansür ve biraz da tehdit politikaları izliyor demiş. Yani bizim bu davalarla ilgili herhangi bir görüş belirtmemizin önüne geçiyor demiş. Özellikle şimdi Chrome ve Android de Google'ın içinden ayrılırsa sonucunda işten çıkarmalar vesaire de olacaktır. Sonucunda sansür ve bu baskı da daha fazla artacaktır diye düşünmüşler. Ve bunun da Adalet Bakanlığı tarafından incelenmesi ve yakından takip edilmesini talep etmişler.
Adalet Bakanlığı da çok karışmasın böyle işlere ya. Rakipleri düzgün iş yapsaydı da Google'a rakip olabilseydi. Chrome'a rakip olabilseydi. Bu kadar da yok efendim, şunu engelle, bunu engelle, şunu kapat, bunu kapat. Gerek yok ya.
Ben çıktığından bu yana hiç Chrome kullanmadım. O yüzden açıkçası.
Ben Chrome kullanıyorum. Çok da mutluyum.
Sen bir kere Apple kullanıyorsun. Nasıl
Apple'da Chrome bile Chrome kullanıyorum ben. Öyle bir Chrome savunucusuyum. Chrome'umuzu bizden alamayacaksınız.
Yanlış kişiyle teknoloji gündemi takip ettiğimi düşünüyorum ama.
Zaten sen tek başına takip ediyorsun. Sen ben takip abi? etmiyorum. Ben sadece bu programı yapmana yardımcı oluyorum senin.
Ben öyle düşünmüyorum ama
Teşekkürler. Gurur
bilmiyorum.
duyuyorum. Gurur duyuyorum.
Yanlış kişi olduğunu düşünmeye başladım artık. Yani az sonra recall konuşacağız. Orada da bir Microsoft översen abi. Bilmiyorum son bölüm mü olur artık 27. bölümümüz?
Recall, Microsoft'a ödemem ya. Para vermeleri lazım çok iyi bir miktarda. Mesela şimdi Chrome kullanıyorum dedim ama Chromebook kullanmıyorum mesela. Hiç de bana şey gelmiyor. Hani Google'ın tabletleri, Chromebook'ları falan böyle hiç gözüme güzel gelmiyor. Özellikleri çok hoşuma gitmiyor falan. O kadar da Chrome savun. Ben sadece Chrome tarayıcıyı seviyorum. Bu kadar.
Peki Google Maps, mail falan onları kullanıyor
Tabii
musun?
Google Maps kullanıyorum. Gmail kullanmıyorum çok. O kadar ya. Google Maps kullanıyorum ama şimdi. Google Maps, Apple'ın mapinden daha iyi.
Amerika'da bile.
Yani çok bir fark olduğunu zannetmiyorum Amerika'da da. Kullanımı daha kolay ya.
Bilemedim.
Beceremedim. Bilemedim. Apple Maps sevemedim ben.
Yani Apple'ın da kullanımı çok daha rahat diyen insanlar var ama Apple özellikle POI, hani point of interest, daha doğrusu işte yerler konusunda falan çok başarısız. Hani arıyorsun mesela, bir kebapçı arıyorsun ya da bir terzi arıyorsun. Acıktım herhalde, sürekli kebaptan bahsediyorum. Yayından önce de çok konuştuk ya. Yani onları aradığında bulamıyorsun. Mesela ben Apple Maps'te şey görmüştüm. Aradığım bir yer böyle 1 kilometre falan sapmış, başka bir yeri gösteriyor.
Bak bak, güzel değil.
Bir de en çok şeyde çok gülmüştüm. Hani Hollanda'da yaşıyordum ya. Şimdi Google Maps bisiklet yollarını çok güzel gösteriyor. Bisikletle bir yerden bir yere ulaşmak istiyorsan gerçekten bisiklet yollarının nasıl olduğunu, nereden nereye gidebileceğini çok güzel rota çiziyordu. Apple Maps şey diyordu. Bu ülkede bisiklet yolları desteklenmiyor. Yani evet, Hollanda'da
Hollanda'da.
desteklemiyorsanız nerede desteklediğinizi çok merak ediyorum. Bu da Apple'a ver yansınımız olsun. Sonra demesinler ki siz Apple'ı tutuyorsunuz, Apple'ı hiç eleştirmiyorsunuz demesinler.
Eleştiriyor muyuz?
İşte eleştirdim.
Bir tane. 27. bölümde bir Apple eleştirisi duyduk sonunda burada.
Yo, sanırım biz şeyde ya, Magic Mouse falan da eleştirdik geçenlerde,
Aa evet, biraz
tasarımını vesaire.
eleştirmiştin, doğru, evet, hatırladım şimdi,
Tabii.
onu da eleştirmiştim biraz. Tamam, günahını aldım, özür dilerim.
Benim günahım da çoktur artık. Hesabımı diğer tarafta
Oo.
verirsin.
İyi vallahi, kendi günahlarım yetmiyor, bir de iki kişilik cehenneme gideceğim.
2 kişilik cehennem. Çok iyiymiş bu.
Senin yanacağın iki katı yanacağım ben. Sen hiç yanmıyorsun çünkü bütün günahlarını aldım.
Evet, ben artık pürü pakım.
Şimdi neymiş bu tablet Chromebook karmaşası?
Ya bu tablet Chromebook karmaşası çok komik abi. Android Authority diye bir site var. Aynı zamanda YouTube kanalları da var. Yani adından da anlaşılabileceği üzere Android üzerine haberler yapıyorlar. 19 Kasım'da bir haber yapmışlar. Demişler ki Google'ın Chrome OS işletim sistemini Android'e çevirecek ve yıllar sürecek bir proje üzerinde çalıştığını biliyoruz. Hatta Google aynı zamanda katlanabilir bir klavye kılıfına sahip Pixel tablet üzerinde de çalışma yürütüyor. Çünkü Google geçtiğimiz sene bir Pixel tablet çıkarmıştı ve hatta bu tableti iPad'lerden farklı olarak hoparlörlü bir standla birlikte satmıştı. Hani mutfağına koy, yani böyle daha çok ev işlerinde, böyle evde sana yardımcı olması için bir ekran olarak dizayn etmişlerdi. Çok da ilgi uyandırmıştı diye biliyorum. En azından incelemecilerin ve teknoloji editörlerinin ilgisini çekmişti. Güzel de yorumlar gelmişti. Google Haziran ayında aynı zamanda bir etkinlik yapmıştı ve demişti ki burada Chrome OS'te Android kodları üzerinde şekillenmeye devam edecek. Daha fazla Android kodu kullanacağız Chrome OS'te demişti. Bu da zaten bir önceki haberle uyuşuyor. Chrome OS'in artık kendini Android'e çevirmesi üzerine olan projeyle uyuşuyor. Ve buna yönelik aynı zamanda Google Android ve donanım ekiplerini de birleştirmiş. Hani birlikte çalışsınlar artık, bir olsun diye. Ve aynı zamanda da Android tabletler için masaüstü pencere desteği ve Chrome'un Android versiyonundaki eklenti desteği için de çalışmalara başlamış. Bunlar biraz ilginç geldi bana, çünkü mesela ben Samsung tabletleri biliyorum, takip ediyorum. Onlarda epeydir, hatta telefonlarında bile DeX modu denen bir şey var. DeX modunu alıyorsun cihazı, Meriç, ve cihazındaki bütün uygulamalar zaten masaüstü pencere gibi çalışmaya başlıyor. Yani bildiğim bilgisayar gibi çalışmaya başlıyor. Hatta ben bunu çok takdir ediyordum. Hani normalde Android'e çok sıcak bakan biri değilim. Android kullanan biri değilim ama özellikle tablet gibi bir cihazın hani büyük ekran ve sana işte klavyeli kılıf, mousepad'li, trackpad'li bir kılıf veren bir cihazın istediğinde bir bilgisayar gibi, hani alıştığımız masaüstü bilgisayar gibi boyutlarını değiştirebileceğim pencerelere sahip uygulamalar açabilmesi çok iyi bir fikir gibi geliyordu. Hatta bunu telefonunda da sunuyor olması benim çok hoşuma gidiyordu. Yani şöyle düşün, gerçekten ultra taşınabilir bir şeye ihtiyacın var veya üniversite öğrencisisin, çok basit. Güçlü bir telefon aldırabildin ailene. Hani Türkiye'de biliyorsun teknolojik ürünler çok pahalı. Sen de gittin dedin ki ya ben bir telefon alayım. Bu telefonu aynı zamanda bir monitöre bağlayabilirsem. Çünkü monitör daha ucuz bulunan bir şey ya. Monitöre bağlayabilirsem bir klavye mouse'la bunu öyle ya da böyle ödevlerimi tamamlamak, makaleler okumak, sunum hazırlamak için de bilgisayar gibi kullanabilirim dedim mesela. Bunun için çok güzel bir şey baktığında. Çünkü en azından bak düşün, Android'in içinde bile, Apple'ı geçtim, Android'in içinde bile bunu sunan, en azından doğru düzgün sunan belki birkaç rakip dışında kimse yok. Bildiğim kadarıyla Motorola'nın var. Bir de birkaç tane daha, Lenovo'nun falan var böyle sistemleri. Düşün, Google kendi partnerleri Android'e böyle fonksiyonlar eklerken Android'in içinde bunu çalışmaya yeni başlamış. Hani tablete biraz daha ağırlık verelim ve bu tabletleri aynı zamanda bilgisayar deneyimine yakın hale getirelim diye daha yeni yeni çalışmaya başlamışlar, sağ olsunlar. Android Authority'ye başka bir kaynak daha konuşmuş ve demiş ki zaten Google Chromebook'larda artık Android işletim sistemi olması bekleniyor. Chrome OS'ten tamamen vazgeçilmesi bekleniyor. Ve aslında bu masaüstü kullanıma yönelik Android güncellemeleri de Google tarafında düşünülen, işte bu amaçla Chromebook'u daha kullanılabilir hale getirmek ve ileride çıkacak Pixel laptop gibi ürünlerle, hani Surface tabletler gibi, Surface laptoplar gibi, işte Pixel laptoplar veya Pixel tabletlerle de uyumlu hale gelsin diye Google bunu da çalışmaya başlamış diye bir haber verilmiş Android Authority'ye. Zaten 2016'da Chrome OS'te Android uygulamaları çalışmaya başlamıştı ve Google bu konuda böyle çok ağır adımlar atsa da bir şekilde bugüne kadar bunların desteğini artırmaya devam etti. Ama komik olan şeye gelelim. Demiştik ya, bu haber 19 Kasım'da çıktı. 21 Kasım'da Android Headlines diyor ki Pixel Tablet 3 üzerindeki çalışmalar durduruldu aldığımız bilgiye göre. Şimdi Pixel Tablet geçen sene çıkmıştı ama Android Headlines diyor ki Pixel Tablet 3 için çalışmalar durduruldu. Yani bu sene bir tablet çıkacak, Pixel 2. Tablet ya da Pixel Tablet 2 neyse. Ama ondan sonraki nesilde bir şey olmayacak diyor. Sonra Android Authority bir haber yapıyor. Diyor ki yok, ikinci nesilde çıkmayacak. Yani geçen sene çıkardılar, bu sene yok. Ya Google çok gerçekten bu konularda affedersin rezalet bir şirket Meriç. Çünkü düşünsene, karşında 2011 yılından bu yana tablet üretmeye başlayan, bu arada son kullanıcıya ulaşan tabletlerden bahsediyorum. Tabii ki dokunmatik ve neredeyse bilgisayar boyutunda ama telefondan büyük cihazlar daha önce de üretiliyordu. Bunu Apple bulmadı. Hani bunu tutup da bir Apple fanboy gibi tableti Apple buldu diyecek durumda değilim. Ama tableti yaygın hale getiren, hayatımıza sokan firma Apple. Ve şu anda pazarda tablet deyince akla gelen ilk şey iPad oluyor. Hatta bazı insanlar tablete direkt iPad falan diyorlar. Dikkat ettiysen hani markasına bakmadan, işte biz de çocuğa iPad aldık diyor. Bir bakıyorsun, şimdi marka Samsung. İsmi vermeyeyim. Yok yok, Samsung değil. Samsung yine iyi çünkü. Bir bakıyorsun dandik dundik böyle Çin markası bir şey almış. Böyle tablete tıklıyorsun, 5 saniye sonra tepki veriyor falan. Yani hani düşün, artık tabletle birebir olmuş bir markaya sahip bir rakibin var ve tek başına savaşıyor. Hani yılda bir tane tablet çıkarıyordu eskiden. Şimdi hani ürün gamı genişledi ama hala her yıl güncelliyor veya 2 senede bir, hatta baktığında işte mesela iPad mini 3 senede bir falan güncelleniyor. Tamam mı? Yani senin elinde belki de yüzlere varan partnerlerin var, donanım üreticisi. Ama sen Google olarak özellikle iPad'lerle kıyaslandığında tablet tarafını o kadar boş bırakmışsın ki hiçbir uygulama geliştiricisini teşvik etmemişsin. Hiçbir uygulama geliştiricisine bir yönerge vermemişsin. Bir zorunluluk kılmamışsın. Ya tabletlere bakıyorsun, çoğu böyle telefon uygulamasını büyütmeye çalışıyor. Garip grip görünüyor. Arayüz tam oturmuyor. Çok saçma sapan deneyimler elde ediliyor. E böyle olunca da insanlar gidiyor diyor ki, evet 100 dolar fazla olsun ben doğru düzgün iPad'imi kullanayım. En azından iPad'e özel uygulamalar var. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyor. Bak sana burada şeyden de bahsedeyim. Google'ın macerası. 2012'de başlıyor tablet macerası Google'ın. Şöyle bu arada tablet macerası derken Google tarafından üretilen demeyeyim ama Google'ın hani tablet donanımının çıkmasından bahsediyoruz. 2012'de Asus Google adına Nexus 7 tableti çıkarıyor. 2013'te de bu tabletin daha da iyileştirilmiş bir versiyonu çıkıyor. Hatta ve gerçekten insanlar çok seviyor. Bu tablet de bu arada iPad mini'ye rakip oluyor tam olarak. 7 inç olduğu için iPad mini'den biraz küçük ama gerçekten çok başarılı oluyor ikinci nesil Nexus 7. Sonra Nexus 9 çıkıyor. O biraz böyle çok sevilmiyor açıkçası. Ve 2015'te de Pixel C isimli bir tablet çıkıyor. Ama bu Pixel C ve Nexus 9 o Nexus 7'nin verdiği kullanıcı deneyimini bir şekilde sağlayamıyorlar. O memnuniyeti sağlayamıyorlar. Sonra 2019'da Pixel Slate isimli bir tablet çıkıyor ve çok olumsuz eleştiriler alıyor. Bunun üzerine Google diyor ki biz artık tablet üretmeyeceğiz. Partnerlere bırakıyoruz. Koskoca Google, Android işletim sisteminin sahibi olan Google diyor ki yok tamam biz artık uğraşmayacağız. İşte Samsung, Lenovo, Asus kim varsa onlar uğraşsın diyor. Ama 2022'ye geldiğimizde yani 3 sene sonra tekrar Android 12L versiyonuyla şeyin sinyallerini veriyor. Ya biz tablet tarafına biraz daha böyle ağırlık vereceğiz yazılım tarafında. Ve hatta bunu takiben de 2023 yılında geçtiğimiz sene o işte bahsettiğim ev kullanımı için tasarlanan Pixel tablet çıkarıyor. 2024'e geliyoruz. Tablet üretimini tekrar askıya alıyor. Kendi tarafında. Yani bu şirketin bakkal yönetir gibi mi yönetiyorsunuz? Hiçbir vizyonunuz mu yok? Hani bir de şey de değil bu. Çok yenilikçi, çok inanılmaz yeni bir pazar da değil. Nasıl bu kadar istikrarsız olabiliyorsunuz? Ben gerçekten Google'ı bu konularda anlamıyorum. Ve sanırım gerçekten burada şeyi de takdir etmek gerekiyor Meriç. Ben Google'ın bu kadar tablet konusunda üreticileri desteksiz bıraktığını bilmiyordum. Samsung gerçekten kendi başına çok iyi iş çıkarıyor. Ben bunu anladım bu haberden sonra. Yani hem orada gerçekten iPad'e karşı ciddi bir rakip olmayı başarıyor sunduğu donanımlarla. Ama sadece donanımla bitmiyor. Çünkü donanımı bugün senle ben milyarder olsak biz de gideriz en iyi donanımları birleştirerek bir tane tablet çıkarırız. Ama işte burada Samsung yazılım çözümleriyle, işte masaüstü deneyimi sunabilen DeX moduyla, multitasking'i çok güzel hale getirmesiyle yani Android'in üstüne neredeyse gerçekten yeni bir işletim sistemi gibi görünebilecek arayüzü iyileştirmeleriyle gerçekten Android tablet dünyasının yükünü çekiyorlarmış. O konuda da Samsung'u takdir etmek lazım diye düşünüyorum. Bu haberden sonra benim anladığım bu açıkçası. Google'a da ne diyelim, akıl fikir mi dileyelim? İşte bu yüzden ilk haberde bahsettiğimiz hani Chrome ve Android'in Google'dan ayrılarak kendi tüzel kişilikleri olması konuşuluyor ya. Chrome umurumda değil, ben kullanmıyorum. Ama Google'ın bu garip şirket kültürü yüzünden, hani bir şeylere başlayıp bırakması gibi şeyler yüzünden ben Android'in ayrılmasını açıkçası daha mantıklı görmeye başladım bu noktadan sonra. Belki de o Google'ın saçma sapan şirket kültüründen kurtulur. Çünkü şimdi sıradaki haber demeyeyim ama sıradaki başlık diyeyim. Google'ın istersen bu kapatma sevdasına birkaç örnek verelim abi. Senin bu arada yapacağın bir yorum var mı haberle ilgili?
Ben buradan bir çağrıda bulunacağım yine. Tamam. Bu sefer çağrım Sundar Pichai'ye.
Evet.
İstifa et. Simit sat, onurlu yaşa Sundar. Yani bu CEO'lar niye böyle ya? Vallahi bu bir de kim bilir kaç para kazanıyor var ya. Bana bu kadar para versen.
Ya Meriç, ben artık Google'da yaşananların, işte az önce de bahsettim ya, şimdi sunacağımız ve kapatılan hizmetlerden dolayı CEO'sal bir şey olduğunu düşünmüyorum. Google'ın şirket kültürü böyle. bir hizmet çıkarıyorlar ve baktığında paraları yok diye bir şey de yok. Hizmet çıkarıyor ama destekleyemedik çünkü bizim şirketimiz daha startup diyecekleri bir noktada da değiller. Yani milyar dolarlar kazanıyorlar ve dünyanın en değerli 3-5 şirketi arasındalar. Ona rağmen hizmet çıkarıyor, kapatıyor. Donanım çıkarıyor, takip etmiyor. Donanım çıkarıyor, onun ismini değiştiriyor. Yani hiçbir dikiş tutturmayla ilgili, tutarlılıkla ilgili, devamlılıkla ilgili hiçbir kaygıları yok. Bugün açıyorlar, yarın müşteriye diyor ki yo ben bunu kapatıyorum.
Keyfim nasıl isterse.
Heh, 2019'da diyor ki biz tablet işinden çıktık. 2022'de Android'e bir güncelleme getiriyor. Daha büyük ekranlarda daha güzel bir Android sunabilmek için. 2023'te kendi üretimi tekrar bir tablet çıkarıyor. 2024'te diyor ki tamam vazgeçtim. Ve düşün yani 19 Kasım'da bir haber yapılıyor. Diyor ki Google'ın tableti gelecek. Hatta işte Chrome OS'ler Android'e dönüşecek diye bir haber geliyor. 21 Kasım'da bir tane daha haber geliyor. Yok bu sene tablet çıkarmaktan vazgeçmiş diye. Yani
çok enteresan.
Gerçekten çok enteresan abi. Ama senin dediğin gibi Sundar'a zaten herhalde bir istifa gelir ya Sundar'dan. Eğer Android ve Chrome'da ayrılırsa istifa gelir mi ya da bir yaptırım olur mu bilmiyorum ama umarım olur.
Gelir Intel'e geçer.
Orada ya çıta çok düşük de.
İşte o yüzden.
İkisi de teknoloji şirketi gibi görünse de abi bu arada Intel'de çok bir şey yapamaz Sundar Pichai. Hmm. Yani özgeçmişine bakmadım ama Intel ağır donanım firması ve ileri teknoloji bir donanım firması. Hani tablet üretmiyorlar, direkt işlemci üretiyorlar. Ve hatta direkt fabrikaları var. İşlemci üretmeye, çip üretmeye yarayan.
Evet,
o yüzden oradaki CEO'lu Sundar Pichai kaldırabilir mi? Gerçi
Haneke Faber. Oraya gelecektim.
Yani Haneke Faber'in Bayer'den ve çeşitli gıda kuruluşlarından, P&G'den vesaire Logitech'e CEO olarak geçtiği bir dünyada Sundar Pichai de herhalde Google'dan Intel'e geçse çok bir zorluk yaşamayabilir.
Ben de tam olarak aynısını söyleyecektim zaten. O yüzden çok şaşırma. Şimdi Google'ın bu kapatma sevdası insanları kapatmıyor değil mi Google?
Yok. Hayır.
O şekilde bir kapatma değil.
Yok o başka. Tamam. O bizim ülkede var.
Tamam. Yani kapatma odaları yapıp böyle zorla insanları kapatıyor mu acaba falan diye düşündüm.
Yok. Bu direkt kurduğu şirketleri, kurduğu hizmetleri kapatıyor Google. Ben bunlardan birkaç örnek, benim bildiğim birkaç örnek derledim. İsteyenler varsa tam olarak hani neleri kapatmış bugüne kadar The Verge bunu haberleştirmiş. 4 sayfa tek tek hizmetleri sıralamışlar. Neleri ne zaman kapattı diye. Bunların başında Chromecast ürün ailesi geliyor. Apple TV gibi ama çok daha kompakt bir şekilde sadece mesela HDMI'ya takılan bir USB stick gibi düşünebilirsin. Televizyona takıyorsun HDMI'ına ve oradan hem telefonunu yansıtabiliyorsun hem de kendi içindeki işletim sistemiyle filmlere, dizilere, uygulamalara ulaşabiliyorsun. Mesela bunu kapattı yakın bir zamanda. Bunu farklı bir ürün ailesine dönüştürdü ama sonucunda ellerinde olan ve başarılı, insanların sevdiği bir ürün ailesini yok etmiş oldular. Google'ın Listen ve Podcasts isimli uygulamaları varmış. Bunları kapatmış zamanında. Bu arada podcast kelimesinin de doğrudan Apple'dan geldiğini biliyorsundur sanırım. Çünkü iPod'un pod'u ve broadcast'in cast'inden geliyor. Çok ilginç mesela podcast'in artık yaygın bir şekilde kullanılıyor olması ve Apple'ın bunu dava etmemiş olması da çok ilginç geliyor bana.
Apple para göz diyenler utanır mı? Zannetmiyorum.
Bir de bir yanda da Nintendo var mesela. Nintendo'yu şey yapıyorsun abi. Mesela sen bir oyun yayıncısısın ve diyorsun ki Mario'nun yeni oyunu çıkacakmış diyorsun. YouTube'da video çekiyorsun ve Mario'dan bir klip koyuyorsun. Nintendo telif atıyor ona. Hani bir yandan da böyle şirketler varken Apple'ın podcast kelimesine hiçbir söz söylememesi ilginç. İşte aç diyenler utanır mı? Aç gözlü diyenler öyle. Utanır mı? Sanmayız.
Utanmaz. Utanmaz hiç. Bu millet buğra.
Yok. Bitmiş.
Bitmiş her şey. İnsanlık kalmadı ya. Dünyanın çivisi çıktı kardeşim.
Çıktı. Google'da kapatmaya devam etti. Ben devam de onlara etsin. Devam edeyim. Ödemeler dünyasında mesela Google Pay, Android Pay ve Google Wallet uygulamaları var. Ayrı ayrı. Ve bunlar aynı zamanda çalışıyor. Gidiyor Google Pay ve Android Pay'i kapatıyor, Google Wallet'la devam ediyor. Yani bir kere zaten en başta niye böyle bir karmaşa yaratıyorsunuz? Niye aynı anda 2 veya 3 uygulama platformunuzda yer alıyor? Bunun kararı nasıl veriliyor? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Ya bir kişi de çıkıp demiyor mu? arkadaşlar hani burada biz niye kullanıcıya bunu burada sunuyoruz, diğerini şurada sunuyoruz, uygulamanın direkt ismini değiştirip özellik eklesek ya falan, hani bu hiç mi akıllarına gelmiyor? Çok merak ediyorum. Bir yandan Google Play Movies and TV uygulaması var. Bunu mesela kapatıyor. Google TV ve YouTube filmler diye uygulamalarla devam ediyor. Mesela şu anda da Google TV neden var? YouTube filmler neden var? Neden ikisinde birden var? Mesela Türkiye'de YouTube filmler yok. Türkiye'den izliyorsan YouTube filmlerden kiralayamıyorsun ama Google TV'den kiralayabiliyorsun. Yani niye böyle bir ayrım var? Google Stadia vardı. Buluttan oyun oynama platformuydu. Bir cihaz alıyordun. O cihazın içinde sadece internete erişmek ve görüntüyü işte takıldığı cihaza verebilmek için temel bir donanım vardı. Bir de kontrolcüsü geliyordu. Sen buluttan oynuyordun oyunlarını. Dolayısıyla ne olacaktı? Fikir şuydu. Stadia'yı alayım ve ben bunu bilgisayar gibi upgrade etmeye ihtiyaç duymadan yıllarca kullanayım. Ama bunu da birkaç sene içinde dediler ki yok, başarısız oldu, kapatıyoruz. Ve çok sağlam isimleri getirmiş yani. Mesela orijinal Assassin's Creed'in başındaki hanımefendi gelmişti. Google Stadia projesinin başındaydı. Başka çok yaratıcı isimler gelmişti. Google Stadia'ya özel oyunlar üretilecekti vesaire. Hepsi yok oldu. Google'ın mesela dikkat ettin mi? Hiç bir akılda kalan chat uygulaması yoktur. Mesela iMessage başlı başına bir markadır. Google'ın zamanında GChat'i vardı, Allo'su vardı, Hangouts'u vardı, Spaces'i vardı. Bunların hiçbiri kalmadı. Şu anda da açıkçası neyi kullanıyoruz, adı ne, ben hiç bilmiyorum. Sanırım Google Meet var. Ama Google Meet aynı zamanda mesajlaşma uygulaması mı, gerçekten bilmiyorum. Bunların yanında sosyal medya denemeleri de oldu. İşte Twitter'ın, Facebook'un, Instagram'ın palazlandığı dönemde Google dedi ki biz bunlardan da yararlanalım. Niye boş duruyoruz ki dediler ve Google Buzz ve Google Plus denediler sosyal medya tarafında. Başarısız olunca o platformları da kapattılar. VR işine girmeye çalıştılar Daydream'le. İşte Android'in içine bunu entegre etmeye çalıştılar. Başarısız oldular, onu da kapattılar. Google Hire ile küçük işletmelere özellikle bir iş alım, işe alım platformu yaratmaya çalıştılar. Ya burada da rakibin LinkedIn, Microsoft. Yani Microsoft'tan nasıl kötü bir hizmet çıkarabilirsin? Nasıl rekabet edemezsin Microsoft'la? Onu bile başaramayıp onu da kapattılar. YouTube Gaming uygulaması varmış zamanda. Bundan bak ben haberdar değilim. Hatırlamıyorum açıkçası ki yaş olarak hani o kadar genç olmadığım için bunu hatırlamam lazım. Mesela bunu tutmuş YouTube'un içine koymuşlar, entegre etmişler kapatıp. Şu anda bana sorsam bir... Desen ki ya Buğra sen bir oyun yayıncılığına başlayan yani canlı yayında. Bakıyorum hani takip ettiğim birkaç yayıncı var YouTube'da. Ama Twitch'e Kick'e göre o kadar kötü arayüz, o kadar kötü bir şey sunuyor ki, kullanıcı deneyimi sunuyor ki. Ne yaptınız peki? Hani entegre ettiğinizde ne oldu? Ben bir yayıncı olsam Twitch'te ve Kick'te yayın yapmayayım ama YouTube'da yayın yapayım dememin tek sebebi belki YouTube'un bana para veriyor olması olur ya da başka bir teşvik olması olur. Onun dışında açıkçası YouTube'a canlı yayın değil de Twitch'te Kick'te oynadığım yayınların kesitlerini koyarım açıkçası. Öyle bir platform olarak görüyorum. Bir de bir ara Project Ara isimli modüler akıllı telefon projesi vardı. Onu da hiç başlamadan bitirdiler. Yani sen telefonu alıyorsun Meriç. Telefonun içinde kamera modülü oluyor, işlemci modülü oluyor. Şu anda framework laptopları gibi modüller oluyor. Sen mesela telefonunu aldın, 2 senede bir değiştirmek yerine 2 sene sonra beğenmediğin bir özelliğini tık diye o modülü çıkarıyorsun, yerine yeni modül takıyorsun ve bu şekilde devam ediyorsun. Buna başladılar, buna da devam etmediler. Yani saymakla bitmez açıkçası. Ben belki de fazla uzattım ama bu benim bildiğim, deneyimlediğim, gördüğüm ve Google'ın kapattığını bildiğim şeyler. O listeden, 4 sayfalık listeden benim bildiklerim bunlar. Onları koymak istedim sadece. Düşün daha ne uygulamalar ve platformlar var Google'ın başlayıp da sonrasında devamını getirmediği. O yüzden ben Google'ın gerçekten şirket kültürünü çok sevmiyorum. Ve sunduğu kullanıcı deneyiminin de işte bu anlayış yüzünden, bu genel şirket kültürü yüzünden hiçbir hizmetin adam akıllı olduğunu düşünmüyorum. Hep bir böyle şey hissediyorsun. Yarım yamalak bir şey kullanıyormuş, düşünülmeden tasarlanmış bir şey kullanıyormuş hissine kapılıyorsun. Açıkçası Apple cihazlarını kullanmamdaki sebep de bu. Apple'ın daha premium olması, Apple'ın insanların gözündeki imajının daha yüksek olması vesaire değil. Apple'ın hizmetini kullanırken daha doğru düzgün hizmet alıyor olmamdan ötürü ben açıkçası Apple tercih ediyorum. Ve Google'ın da özellikle Android tarafında Google'dan ayrılmadan, ana Google grubundan ayrılmadan, alfabetten ayrılmadan doğru düzgün bir noktaya geleceğini zannetmiyorum. En azından benim beklentilerimi karşılayabildiği bir noktaya geleceğini zannetmiyorum yakın zamanda. O yüzden daha önce bahsettiğimiz haberdeki Android ayrılığı gerçekleşirse en azından belki yeni bir mentalite gelir diye umutluyum bile diyebilirim.
Ben bu Google Hangouts'un kapatıldığını da bilmiyordum ha. Ben Hangout Meet'e döndü falan diye düşündüm. Belki öyle bir şey yaptılar da. Ben böyle Hangout şu anda ayrı, Google Meet ayrı olarak düşünüyordum.
Ben ne olduğunu bilmiyorum açıkçası abi şu an. Yani Hangouts'un kapatıldığını okudum. Ondan emin oldum. Ben de kapatıldığını bilmiyordum bu arada ama Meet'e mi dönüştü? Şu anda Google'un mesajlaşma uygulamasının ismi ne? Var mı öyle bir şey? İnan hiçbir fikrim yok. İşte bu da yani düşün Android platformunda Google'ın varsayılan olarak sunup da insanların kullandığı bir mesajlaşma markası yok şu anda.
Evet.
14 yıldır bunu yaratamamış.
Hangouts'ta mesajlaşabiliyorduk hatta evet. Google Meet'te öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ben artık. Hiç görmedim.
Ben bilmiyorum. Umurumda da değil abi açıkçası.
Yani bir de şimdi Google'dan Microsoft'a geçiyoruz. Ya öyle bir haber derlemişsin ki bugün. Ya nerede başarısız şirket var, başarısız hamle var. Hepsini konuşuyoruz resmen.
Ya bu arada şirketler finansal olarak başarısız değil. Bizim gözümüzde başarısızlar sadece onu da
yok,
söyleyelim.
Yok finansal demiyorum canım. Evet yani hani. Bizim çünkü biz beklentiyi mi çok yüksek tutuyoruz acaba Buğra? Belki de problem bizde mi Buğra?
Problem Apple'da.
Apple yükseltiyor.
Apple yükseltiyor çıtayı.
O zaman buradan Apple'ın CEO'suna sesleniyorum. Tim Cook. Et. Tim Cook istifa et.
Kalsın Tim Cook ya. Biz razıyız Tim Cook'tan.
Doğru. Şimdi yine recall. Yine yeniden. Yine yeni yine yine yeni yine yeniden recall.
Aynen öyle. Şarkı yazacağız artık. Çünkü programın %90'ında falan recall'dan bahsettik.
Her bölümü bir bölüm bahsetmezsek ben o gün rahat uyuyamıyorum.
Neyse bugün rahat uyuyacaksın abi. Ve recall'u bekleyen izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de rahat uyuyabilirler. Çünkü
onlar çıksın ya direkt şu an beklemezler.
Bu kadar ayrımcı olmaya gerek var mı bilmiyorum ama. Ayrıştırıcı ve eril dilini kınıyorum.
Eril dilim.
Evet.
Bu seksist sunumdan dolayı özür dilerim arkadaşlar. Bir daha da ırkçılık yapmayacağım.
Hepsini bir arada bütün özürleri de sıralayarak. Ya şöyle Windows Insider programına dahilseniz artık Windows 11'in 26.120.24.15 sürümüyle birlikte recall'u kullanabileceksiniz. Ancak recall'u kullanabilmek için Copilot Plus sertifikasına sahip bir bilgisayara ihtiyacınız var. Hatta bu da yetmiyor. Ön izleme sürümü olduğu için sadece Snapdragon işlemcili Copilot Plus sertifikalı bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Intel ve AMD işlemcili Copilot Plus sertifikasına sahip bilgisayarlarda ön izleme sürümünde olduğu için şu anda recall'u kullanamıyorsunuz. Microsoft'un recall için yaptığı güncellemeler arasında bazı detaylar daha var. Mesela biz ilk programımızda bahsetmiştik ya hani biz alışveriş sitesine giriyorsak, o sitede kredi kartı bilgilerimizi veriyorsak, şifremizi giriyorsak veya e-devlete girerken TCKN'ni giriyorsam vesaire bunları da Microsoft Recall ekran görüntüsünü alıp sonra kaydedecek mi diyorduk. Artık geliştirilen içindeki hani yapay zeka modeli sayesinde bu gibi bilgiler ekranda olduğu zaman onu algılayıp ekran görüntüsünü almıyormuş. Zaten şöyle de bir iyileştirme yapılmıştı. Sen recall'a şey diyebiliyorsun. Şu uygulama açıkken ya da bu uygulama varken bunun görüntüsünü almada diyebiliyorsun. Ya da işte tarayıcının gizli sekmesindeysem özellikle zaten onu sanırım varsayılanda recall almıyordu ya da zaten böyle bir seçenek de vardı. Hani gizli sekme varsa onun görüntüsünü alma diye ama hala şeyden bahsedebiliriz. Yani senin yaptığın her aktiviteyi neredeyse 2-3 saniyede bir ekran görüntüsü olarak kaydedip sonra onu işleyen bir algoritmadan bahsediyoruz. Microsoft burada demiş ki recall'un ekran görüntüleri kaydedilmiyor veya depolanmıyor. Ama aynı zamanda şunu da söylemiş. Ekran görüntülerinin olduğu kütüphaneye kullanıcılar Windows Hello veya diğer kimlik doğrulama yöntemleriyle erişebilecek. Sanırım burada Microsoft'un demeye çalıştığı şey bu verilerin bir şekilde Microsoft'a gitmediği, sadece o cihazda depolandığı üzerine. Zaten bununla ilgili de şunu demiş. Hiçbir şekilde bu görüntüler ve görüntülerin içindeki bilgiler Microsoft'a aktarılmıyor. Hatta bu bilgilerin alınabilmesi için hani ekran görüntüsü alıyor ya Recall. Sonra Recall bu ekran görüntüsündeki bilgileri işliyor. İşte orada bir fiyat yazıyorsa onu işliyor, not alıyor. Sen sorduğunda diyorsun ki işte 2 gün önce bir tane kazak görmüştüm kırmızı. Onun fiyatı ne dediğinde onu sana söyleyebiliyor. İşte bu algoritmanın eğitilmesi için bile Microsoft hiçbir faaliyet yürütmediğini söylüyor. Recall'dan alınan görüntülerle. Ve mesela bilgisayarında Windows Hello'yu kaldırırsan veya ekran görüntülerinin bulunduğu bilgisayarını sıfırlarsan veya yeni bir cihaza geçmek istersen bu bilgilere sen bile erişemiyorsun. Tamamen gitmiş oluyor. Yani orada bir şey yok. Bulut yedekleme işte tamam ben bu A cihazından B cihazına geçtim. O zaman B cihazında da otomatik olarak benim recall'larımın bilgileri olacak diye bir şey yok. Bu konuda da Microsoft kullanıcılara diyor ki hayır. Kesinlikle o bilgisayarda sınırlı olacak. O bilgisayarda bile kullanıcılar erişmek istiyorsa, bir şeyleri silmek istiyorsa veya bir şeyleri sormak, görmek istiyorsa Windows Hello ile ya işte yüz tanımıyla ya parmak iziyle ya da pinle bir şekilde kimlik doğrulama yaparak bunlara ulaşmak zorunda.
Yani yavaştan geliyor Recall artık.
Aynen öyle. Windows Insider programında sunulduğuna göre muhtemelen 3-4 ay içinde, en geç 6 ay içinde bütün kullanıcılara da yavaş yavaş güncellemeyle sunulacağını söyleyebiliriz. Büyük bir değişiklik olmadığı takdirde.
Bakalım ilk kurbanları kimler olacak? Recall'un.
Evet, onun da haberlerini duyacağız muhtemelen. Recall'dan şöyle screenshotlar hacklendi diye. Bakalım neler olacak.
Abi şimdi burada Apple öyle bir şey yaptı ki biz ekonomimize, ülkemizin ekonomisine, işte enflasyon rakamlarına hepsine şükredeceğiz. Şükrediyoruz. Ben gördüm o zam oranlarını. Dedim ki ekonomimiz gayet iyiymiş kardeşim dedim. Apple %1000 ve %600 olmak üzere
yaklaşık olarak evet.
Evet. Bir zam yapmış Apple TV fiyatlarına.
Evet. Apple TV burada Apple TV cihazı değil, Apple TV uygulaması ya da platformu ne dersen, oradaki filmler.
Filmlere.
Türkiye'de zaten Apple TV Plus hizmeti yok ama Apple TV uygulamasını hem akıllı televizyonlarda hem Apple'ın cihazlarında tabii ki, hem de mesela Windows bilgisayarlarda kullanabiliyorsun. Oradan film kiralayabiliyorsun veya satın alabiliyorsun. Daha önce satın aldığın içeriklere herhangi bir cihazda erişip sonra onları izleyebiliyorsun. Bugüne kadar abi çok uygun fiyata satıyorlardı gerçekten. Hatta bizim bir arkadaş meclisinde diyeyim, bir bunun sohbeti olmuştu. Bizim Apple'ı çok sevmeyen bir arkadaşımız, benim de abim diyebileceğim bir tanıdığımız var. O mesela fiyatları duyunca çok şaşırmıştı. Ya nasıl Apple 20 TL'ye 4K film satar, 5 TL'ye bu filmlerin kiralanmasını sağlar. Hani bir de Apple'ın Türkiye'deki fiyat politikası hep acımasız olduğu için o çok şaşırmıştı. Hatta o bile böyle hafiften girip birkaç film bakmıştı diye biliyorum. Hatta ben bu haberi görünce şey dedim. Abi sen herhalde toplu bir alım yaptın. 100-200 tane film aldın bu fiyatları görünce. Apple öyle fark etti yani. Hani dedi ki abi ne oluyor? 100 tane film alınmış, gelen para 5 dolar. Hani 5-10 dolar, 50 dolar neyse. Yani abi şöyle düşün. Yani 20 TL'nin dolar karşılığı 0.6 dolar olması lazım yaklaşık. 0.6-0.7 dolar falan.
60 cent, 70 cent.
Evet. 60-70 cent'ten bahsediyoruz. Bunu şu anda 200 TL'ye çıkarmış durumda. 5 TL olan kiralama ücretinde 30 TL'yi güncellemiş. Ben Türkiye'de en son sinemaya Tomb Raider'a gitmiştim abi. Sanırım 2018 ya da 19 filmiydi. 17 de olabilir. Yani o 3 seneden biri. Ondan sonra ben Türkiye'de hiç sinemaya gitmedim. Hatta başka bir yerde de gitmedim sinemaya. Çünkü sinemanın hem görüntü kalitesi olarak hem de izleyicinin sana verdiği rahatsızlıktan ötürü evdeki hiçbir deneyimin artık önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Bu sene bak o kadar aradan sonra 5-6-7 sene neyse o kadar aradan sonra ilk kez sinemaya gittik. Yine bu hatta Apple'a gıcık olup da sonra Apple TV'deki fiyatları seven abimizin bilet almasıyla gittik. Ve IMAX'ti sözde film. Film mi? 2 saat boyunca bulanık izledik. Çünkü odaklamayı doğru yapmamışlardı.
Sen ciddi misin ya?
Ciddiyim. Yani ona ne kadar para verildiğini bilmiyorum. Ama muhtemelen bilet fiyatı 250-300 TL civarıydı kişi başı. Şu anda bakıyoruz Apple diyor ki benden film alırsan, yani istediğin zaman izleyebileceğin bir film, istediğin cihazından izleyebileceğin bir filmi 200 TL'ye satıyorum. Ha, satın almak istemiyorsan 30 TL'ye kiralayabiliyorsun sinema gibi. Yani tek seferlik. Başlattığında 48 saatte bitirmek zorundasın. 48 saat sonra ulaşılmaz oluyor. Sanırım normalde de kiralarsan ve başlamazsan 10 günlük ya da 30 günlük bir süresi var. Gerçekten hatırlamıyorum. Yani alıyorsun, diyorsun ki ya ben sonra izlerim bunu. 10 gün ya da 30 gün içinde izleyebiliyorsun. E düşünsene, yani tek başına veya sevgilinle veya ailenle zaten sinemaya gitsen vereceğin paranın haddi hesabı yok. Bir de dediğim gibi özellikle Türkiye'de sinema salonlarının hem bu kadar kalitesiz hem de bu kadar saygısız ve sinema kültüründen uzak seyircilerle dolu olduğu bir ortamda gerçekten ben yıllardır sinemaya gitmiyorum ve bunun eksikliğini de hissetmiyorum. Apple'ın yaptığı bu zam tabii ki aniden geldi ve bu kadar yüksek oranda olduğu için çok dikkat çekti. Ama bana sorarsan fiyatlar gayet normal duruyor. 200 TL'ye dürüm yiyemiyorsun sanırım şu anda. 200 TL'ye...
TL, sokakta bulursun ya 200 TL'ye
dürüm. Sokakta bence bulursun işte, evet. Yani.
Bir martı eti. Yiyemezsin.
Yani martı eti olabilir. İşte
martı yine iyi. Domuz olmasın
eşek,
da.
Ya eşek, at eti onlar olabilir ama bir şekilde bulabilirsin. Doğru. Abi bir de şöyle bir şey var. Apple'ın platformunda mesela sen bu filmi alıyorsun. Film seneler içinde mesela bir güncelleme aldı. Diyelim ki aldığında Full HD'ydi ama sonra Apple'ın platformuna 4K Dolby Vision destekli, HDR'lı falan hale geldi. Apple senden ekstra hiçbir şey talep etmeden kütüphanendeki bu satın aldığın filmi upgrade ediyor. Sen onu daha güncel bir görüntü kalitesiyle izlemeye başlayabiliyorsun. O yüzden ben hala bu ücretlerin Türkiye'deki diğer fiyatlarla kıyaslandığında pahalı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kiralama 30 TL gerçekten bir şey değil.
Bedava.
Sanırım bir, yani bu tabii kötü örneği vermeyelim ama bir paket sigara 60-70 lira var mı?
Öyleydi.
Gerçekten haberim yok.
80 civarıydı sanırım. Yani su ne bak, kadar? Bir paket su. Dışarıda
bir paket
su. Bir şişe su ne kadar işte dışarıda? Büyük ihtimalle 20 lira falandır yani.
15-20 TL.
Ya sudan ucuz diyebilir miyiz o zaman Burak?
Neredeyse. Sudan ucuz 2 saat film izliyorsun. Hatta işte işini biliyorsan Yüzüklerin Efendisi 4 saat.
Aynen öyle.
20 TL, 30 TL. Burada bu arada şundan da bahsedelim. Az önce Google'a tutarsız dedik ya. Burada da ya Google'ın gerçekten İşini ne kadar doğru yapmadığını görüyoruz. Ne kadar umrunda olmadığını görüyoruz. Google TV platformu var. Tıpkı Apple TV gibi. Google TV'den de filmler kiralanabiliyor ve satın alınabiliyor. Türkiye'de de bu hizmet var. Şu anda filmler hala 20 TL civarına satın alınabiliyor. Ama 30 TL'ye de var. 10 TL'ye de var. Yani burada bir standartizasyon yok. Hatta filme sana komik mi? Bir... Evet, filme göre. Hatta sana komik bir şey söyleyeyim. Despicable Me 4 filmini satın almak istersen 800 TL ödüyorsun. Niye bilmiyorum. Normal. Evet, normal kiralama ücretleri de 5-10 TL arasında değişiyor. Fakat mesela şöyle bir yine gariplik var. Despicable Me 4 filmini kiralamak istersen 300 TL veriyorsun. Niye bilmiyorum.
Özellikle yapımcısından gelen bir istek mi Google'a?
Sanırım Steve Carell şey demiş, Türkiye'de böyle bir fiyat kullanın ki ben daha çok para kazanayım bir de. Yani inanılmaz gerçekten ve mesela çok komik şeyler de var burada. İşte mesela Hunger Games'in Alaycı Kuş 1. bölüm. 12 TL'ye kiralayabiliyorsun veya 11 TL'ye satın alabiliyorsun filmi.
Tabii o zaman kiralarım yani. 1 lira fazla verir kiralarım.
Ama daha da garibi 13 TL'ye de satın alabiliyorsun. Onun çözünürlüğü daha yüksek. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ya inanılmaz gerçekten.
2 lira yani farklı hani, daha yüksek çözünürlük.
Gerçekten evet. McDonald's yani gibi çalışan bir işletmeden bahsediyoruz. Ve dediğim gibi hani filmlerin de indirimsiz oldukları takdirde aynı fiyata sahip oldukları bir durum da söz konusu değil. Satın alma 10 lira da oluyor, 30 lira da oluyor. İndirim de yazmıyor hiçbirinde. İşte hatta Despicable Me 4 istersen 800 liraya satın alıyorsun falan. Yani istiyorsanız alın arkadaşlar. Hani hiç olmazsa 200, hani Apple TV, ben hani Apple'ı hiç sevmiyorum lanet olsun diyorsanız oradaki tabii ki 200 TL'den daha avantajlı ama Google bu yarın der ki Google TV'yi kapatıyorum derse de evet. Mesela.
Evet. Bu arada şimdi sen IMAX dedin ya. Ben evet. Bu fikrimi ortaya atayım. İsteyen de linçlesin. IMAX çok overrated bir deneyim benim için. IMAX'in bana kattığı herhangi bir şey yok. Bir de üzerine bu IMAX'e uydurmak için
Değişik değişik yöntemler deniyorlar filmlerde. IMAX'i düşünerek yapıyorlar bu çekimleri. Hiç de hoş değil yani. Film dediğin tüplü televizyonda izlenir der, ben bu bölümü kapatırım.
Gerçekten tam bir boomer'la sohbet ettiğimizin. Bu arada tüplü televizyonların tüplü monitörlerin de avantajları var. Onları da geri geldiğinde söyleriz.
Ama şimdi gaz olmuş kaç lira Buğra? Nasıl tüplü televizyon çalıştırabilirsin yani?
Doğal onu da pahalı. Eski federasyon başkanına söyle kardeşim.
Hangi federasyon başkanı?
TFF eski başkanı. Tüpçü değil mi?
Ya ooo. Abi boomer, sen boomer'ım kardeşim. Var mı başka eklemek istediğin bir şey?
Benim yok. Ben bugün Google'a söyleyeceğimi söyledim. Microsoft'a pas geçtim. Apple'a söyleyecek bir şey yok. Dürümden ucuza film satıyorlar. Hiç olmazsa televizyonda net olarak izleyebiliyorsun. IMAX diye daha fazla para verip tek seferde izleyebileceğin filmi, bir de bulanık olduğu için berbat hale gelerek izlemiyorsun açıkçası. Öyle. Şu anda diyecek bir şeyim yok. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok ama önümüzdeki hafta umuyorum ki Pat Gelsinger hakkında biraz konuşuruz. Çünkü bu hafta ben atamadım mesela sinirimi. Şimdi onu yaparsak ben çok mutlu olurum.
Ben haftaya senin için Pat veya Haneke ile ilgili bir şey bulmaya çalışacağım.
Teşekkür ederim.
Hiç olmadı Satya.
Satya da olur. Satya da olur. Ben de Katya ile alakalı bir şeyler bulup getiririm. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. İyi haftalar diliyorum.
Herkese iyi haftalar. Hoşça kalın.